Ayrım 14.
Bütün bunların somut pratik anlamını ilişkilerindeki politikleşme düzeyinde hissetmiştin. Doğal ve kendinde örgütlenmelere, yukarıdan aşağıya müdahalelerle merkezileşmiş örgütlenmeler niteliği kazandırmaya başladığında, doğal sorumluların, önderlerin işlevlerini politik sorumluluk olarak tanımlamıştın. Bunlar ise başlangıçta çoğunlukla sorumlu olmayan, hesap verme geleneğinden yoksun ve denetlenmeyen kişilerdi. Hesap verme alışkanlıkları bulundukları yörenin devrimcileriyle olan ilişkilerine bağlıydı. Politik örgütlenme doğrultusunda yüklendikleri yeni işlev, görev, bu arkadaşlarının konumlarını ve işlevlerini bir çırpıda değiştiremedi elbette ve eski örgütsüz dönemdeki ilişki ve alışkanlıklarını yeni örgütlü dönemdeki ilişki ve davranışlarına da taşıdılar. Benzer uyumsuzluk üst düzey sorumluları bakımından da geçerli oldu. Karşılaşılan örgütsel sorunlar daha çok eski alışkanlıklara uygun şekilde, eskiden beri süre gelen gündelik iş bölümüne, görevlere göre değerlendirildi. Edinilmesi gereken örgütsel işlevler ve görevlere göre değil, kimin nereye kadar, ne ölçüde yetkili olduğu açıklık kazanmadan. Bu örgütsel fonksiyonlar doğal akış içinde kendiliğinden karşılanmaya çalışıldı. Dolayısıyla şaşırtıcı da gelse özellikle üst düzey örgütlenmesinin politikleşmesi tam olarak sağlanamadı. Eski kendiliğinden yüklenilmiş görevler yeni politik kurumsal kurallara çoğunlukla ağır bastı. Böylece sanıldığının ya da beklenildiğinin aksine en düşük düzeydeki politikleşme, kurumlaşma en üst iş bölümünde yer tutan arkadaşlarının arasındaki ilişkilerde yaşatıldı. Bu durum ise politik kolektif çalışma anlayışının bireylerin birlikte çalışması ve belirli bireylere göre çalışması ile sınırlı kalmasına yol açtı. Görünürde hiç yetki çatışması olmadı. Ancak sorumlulukları başkasına yükleme, başkalarının sorumluluğunu ve vebalini yüklenme gibi örgütsel işlerliği bozucu dayatmalar, özellikle kişiler düzeyindeki tıkanmaların psikolojik nedenlerine kaynaklık edebildi. Sorumlu olarak tanımlanmasına ve tanınmasına karşın yaptırım gücü ve inisiyatifi sınırlanan sorumlulardan inisiyatif kullanmaları boş yere beklenildi. Bütün bunların yanı sıra örgütlenmenin başlangıç evrelerinde doğal önderlerin bulunmadığı ya da yetersiz olduğu birimlere dışarıdan merkezi örgütlenmeden gönderilerek görev yapan politik sorumluların yarattığı sorunları da unutmamışsındır. Bu kategorideki arkadaşların kimi durumlarda görevlendirildikleri birimlere uyum sağlayamadılar. Kendilerini kabul ettiremediler. Birer sorumlu olarak var olabilme yeteneğini ve yeterliliğini gösteremediler. Hal böyle olunca bu genç ve deneyimsiz arkadaşlarının işlevi hareket adına mühür taşımaktan öte bir anlam yüklenemedi. Dolayısıyla kendiliğinden örgütlenmeleri merkezileştiren politik örgütlenmelere dönüştürmek bir yana, bu sorumlular ya birimin gerçeğinden kopuk, kağıt üzerinde kalan düzenlemelerle yetindiler ya da birimdeki var olan duruma boyun eğerek onunla özdeşleştiler. Bütün bu sorunlar sorumlular ilişki zincirinden sorumlular etrafındaki komiteler ilişkilerine geçilerek çözülmeye çalışıldı. Örgütlenmenin bütününde ve her biriminde öz devinimi, muharrik gücü ve işlerliği sağlayacak karar verme, yönlendirme, yürütme, denetleme fonksiyonlarının kurumlaşmasını sağlamak belli ölçülerde komiteleşme mekanizmalarında arandı. Bu arayış hedeflenen örgütlenmeye sıçrayarak dönüşme biçimine bürünebilseydi sonuç alınabilirdi. Ama hedeflenen örgütlenmeye dönüşme yerine benzeme ve onu taklit etme yanılsamasında takıldı kaldı. Ve dolayısıyla komiteleşme çabaları çoğu kez zaman kaybının mazereti olabildi ve bunlar aracılığıyla bürokratikleşmenin zemininin hazırlanmasından öteye gidilemedi. Örgütünü yetenekli ya da yeteneksiz ama insanlar yapıyordu. Çünkü insan faktörü her şeyin başı. Bunun örgüt kurarken taşıdığı özel anlam ise kadro politikası. Kadro politikasını yalnızca yeteneklere göre oluşturmak ne denli doğru olurdu? Politik öncülerin çok yönlü yetişebilmesi bakımından, yeteneklerinin elverişli olmadığı alanlarda da istihdam edilmesi gözetilmişti. Ve böyle bir tercihin ifadesi olarak bazen işlerin aksamasını bile göze almak gerekiyordu. Hangisi doğru? İşin gereklerini mi ön plana almalı, kadroların çok yönlü gelişimini mi? Bunun mutlak bir karşılığını bulmak olanaksız. Partileşmenin temel olduğu bir dönemde ikincisinin öne çıkması makul görülebilir. Ama bu dönemde bile öyle evreler olur ki, gündelik işin başarılmasının dayatıcı hale gelmesi, birinci tercihi ön plana çıkarabilir. Her farklı durumda en uygun tercihi yapabilmek ise, açık ki yine örgütlenme ustalığı gerektirir. İstihdam politikasında akıllı ilke elbette adama iş değil, işe adam ilkesidir. Ama sosyalist bir örgütlenmede kapitalizmin, iş bitiricilik ilkesinin önüne insan faktörünün geçmesi kadar doğal ne olabilir ki? Ve elbette ideal olan her yönüyle gelişkin yeteneklere sahip politik kadro tipinin yaratılabilmesi. Ama bu yaklaşım pratikte iş bitiren arkadaşlarının fazlalaşması ile ve belli işlerde uzmanlaşmanın engellenmesiyle sonuçlanmadı mı? Benzer biçimde öncelikli görevlerin yerine getirilmesi kaygısı, belli konularda daha yetenekli olan arkadaşlarının zorunlu olarak daha az yetenekli oldukları alanlarda görev almalarına yol açmadı mı? İşte bu tür sorunlar mücadele ve örgütlenme görevlerini yerine getiremeyişinin nedenlerinden bazıları. Ama bu nedenlerini bunlara alıştığın ölçüde birer sonuç haline getirdiğinde söylenemez mi? Çünkü bu eksikliklerine karşın yaşanılan süreçte hareketin hızla gelişiyordu ve diğer siyasi akımlarla kıyaslandığında yine en başarılı olan senin içinde yer aldığın örgütlenmeydi. Böyle bir durumda örgütlenmene duyduğun güven, söz konusu eksikliklerine ve kendini yeterince yeniden üretemeyişine de bir övgü anlamına da gelmiyor muydu? Ama böyle bir anlamın içeriğini kavrayabilmen için yenilgiyi yaşaman şart mıydı? Evet, işte başarının yol açtığı bu güven duygusu, eksiklerini görmeni perdeledi. Hatta zaaflarını bir erdem gibi algılamana bile yol açtı dersem fazla mı insafsız davranmış olurum? Ama bir düşün, biz yaparız, olur şeklinde bir güven anlayışıyla paldır küldür her şeyin üzerine yürümüyor muydun? Görece en etkili ve güçlü olman, yanılgılarını ve eksiklerini görme işine neden olmamalıydı, oldu. Başarı haldeki durumunla yetinmeni getirdi. Bunu aşmak gerektiğini dilinden düşürmemiş olsan dahi. Başarı hatta seni, zaman zaman faşizmi bile küçümseyerek politik çalışmalarda önlemsizliğe düşmene yol açmadı mı? Bir düşün, kazandığın başarıların ve sağladığın gelişmelerin önüne geçilemeyeceğine, devrimci hareketinin yenilmeyeceğine öylesine inanmıştın ki. İşler böyle pekala yürüyor. Bundan sonra da pekala yürür. Biz en iyisini yaptık ve en iyisini yaparız. Şeklinde kendine duyduğun aşırı güven, sağlıksız, öz eleştirisiz güven duygusu değil miydi? Yenilenme çabalarının ve radikal atılımların perdelenmesinde bu psikopolitik duygularının payı yok muydu? Böyle bir haleti ruhiyenin bir bakıma yanlış iletişimden de kaynaklandığını söyleyebilirsin. Nesnel planda başarılarının ve güçlülüğünün göstergelerinden bir kısmı konjöktüreldi, geçici özellikleriyle ortaya çıkmışlardı. Oysa bunları kendine güvenmenin başlıca temelleri olarak görebildin. Öznel planda ise aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya karşılıklı moral pompalanması, sağlıksız güven şişkinliğine neden olmadı mı? Alt birimler yukarıya yaptıkları işlerin değerini artırmak, hatalarını gizlemek kaygısıyla eksik ve gerçeği tam yansıtmayan bilgiler iletmediler mi? Bu arada aşağıdan gelen eleştirel görüşlerin kendi sorumlularına ilişkin uyarıların yukarıya tam iletilmemesi de söz konusu olmadı mı? Ya da böyle eleştirilere konu olan sorunlar başlangıç aşamasındayken geldiğinde ciddiye alınmak zorunda olmadı mı? İş işten geçtikten sonra böylece kılcal damarlar durumundaki alt birimlerin devrimciliği her alanda üreten ve her alana taşıyanların izlenmesi ve gerçek durumun kavranması güç ve geç olmadı mı? Tıkanma bu açıdan örgütlenmene hayatiyet veren kılcal damarlarda çok önce yenilgiden önce başlamıştı diyemez misin? Devrimci hareketinin tarihsel gelişimi ve bileşimi bakımından genç bir oluşum olması, deneyimsizlik gibi tipik bir zaaf ile mağlul olmasında yatan özellikleri, her düzeydeki kadrolaşmanın hemen her konudaki acemiliğinde ve müdahalenin hemen her alanında kendini gösteriyordu. Polis tarafından izlenmeye, emniyette gösterilmesi gereken davranışlara ilişkin anlayışın nasıl olması gerektiği, elbette sen de dahil yine hemen herkes tarafından bilinmekteydi. Kitaplarda yazdığı üzere menkıbelerden öğrenildiği kadarıyla, Ancak bu anlayışın sınanması üzerinde durulmamıştı. Ve zaten nasıl sınanacaktı ki? O günkü koşullarda emniyete düşenlerin fazla sorun yaratmamış olması ya da böyle sanılması ve süre giden mücadelenin ürünü olan güven ve moral olgusu bu gibi konulara gereken önemin verilmemesinde rol oynamış olabilir. Çoğunluk gerçekte emniyet deneyimlerinden ve işkence uygulamalarından habersizdi. Bütün bunlara karşın sonuçta Eylül günlerinde yaşanılanların öncelere uzanabilecek köklü nedenlerini araştırmayı yararlı bulabilirsin. Yine de sorabilirsin. Neden ve nasıl böyle oldu da bilinen sonuca ulaşıldı? Kılcal damarlardaki tıkanıklığın yenilgiden önce başlamış olduğu tespitinin ışığında, özellikle alt birim kadroları bakımından politik çalışmaların ve iç savaş koşullarındaki toz dumanda sürdürülen mücadelenin hareketliliği içindeki bir biteviyelikten, monotonluktan söz edemez misin? Çok hızlı ve hareketli bir yaşama kavgasının yarattığı gerilim, bir iç savaş psikolojisi. Bunlar senin ve arkadaşlarının üzerinde önemli psikopolitik etkiler yaratmadı mı? Bu koşullarda politik inançlardaki körelmelerin ve psikolojik sorunların bireysel düzlemlerde tam olarak kendini açığa vurmayışını anlayabilmek mümkün. Mücadele biçimlerindeki, dolayısıyla yaşama biçimlerindeki biteviyelik ve belirsizliğin, hızla yenilenemeyişin, sende veya arkadaşlarında kendinize, misyonlarınıza ve hareketinize karşı bir yabancılaşmanın, başkalaşmanın fideliğini oluşturduğunu gözden kaçırmamak kaydıyla. Çünkü bu yabancılaşmanın çeşitli boyutları kendini Eylül günlerinde ve sonrasında büyük ölçüde açığa vurabilme ortamını bulmuştu. İşte bu yabancılaşma olgusu sanırım psikopolitik faktör üzerinde biraz daha durmanı gerekli kılıyor. Söz konusu yabancılaşmanın boyutlarını araştırırken senin de aklına gelen ilk özellik memur zihniyeti mi? Örgütlenmedeki bürokratlaşmayı da dile getiren bir yabancılaşma biçimi. Mücadele biçimlerindeki tıkanmaların ve biteviyeliğin yaşama biçimindeki alışkanlıklara dönüştüğü ve bu şekilde yaşama biçimindeki alışkanlıkların inançlara ağır bastığı, profesyonel devrimciliğin amatör ruha üstün geldiği bir yabancılaşma. Devrimci olmaya alışma ve böylece neden devrimci olduğunu unutarak yaşama biçiminin tutsağı haline geldiğin bir tıkanma durumu, başkalaşma. Senin ve arkadaşlarının kadro niteliğini kazanabilmenizde kadrolaşma denilen özelliğin edinilmesinde kuşku yok ki bu tür psikopolitik faktörler yadsınamaz önem taşıyordu. Geçmişinde kadro niteliği salt politik boyutundaki tanım düzeyinde mi takılıp kalmıştı? Belki de bu nedenle ya da buna tepki olarak yenilgiden sonra özellikle yurt dışında sürgünde bulunan bazı arkadaşların arasında kendilerini ağırlıkla psikolojik düzeyde tanımlama eğilimleri ortaya çıkmıştı, birey olma özlemleri. Bir devrimci elbette salt politik tanım düzeyinde ele alınabilir robot benzeri bir insan olamazdı, istese de olamazdı. Ama buradan yola çıkarak ve politik tanım düzeyine tepki olarak kendilerini birey olarak tanımlama kaygısına kapılanların ve bu kez psikolojik tanım düzeyinde çakılıp kalanların haklı olduğunu, geçmişine bu yönde yöneltilen suçlamaların geçerli olduğunu söyleyebilir misin? Hiç sanmıyorum. Sen de çok iyi bilirsin ki, kural olarak belli bir örgütlenmeye katılan her birey, kendi bireysel özgürlüğünden, bu anlamda bireyselliğinden, taviz vermek durumundadır. Artık bu birey gönüllü bir birlikteliğe bağımlıdır ve bireysel iradesini kolektif iradeye sunmuştur. Kendi iradesinin de bileşenlerinden biri olduğu bir ortak iradeye, böyle bir düzlemde kendisinin de bileşeni olduğu ortak iradeyi tanımayan bir bireysel özgürlük tartışma dışıdır. Kaldı ki sosyalist olmayı tercih etmen, birey olmaktan, sıradan bir insan olmaktan en birey olabilmeye dönüşme arzunun ifadesidir. Bu arzunun mantıki, duygusal ve beşeri sonuçları, devrime ve buna yönelen bir devrimci harekete olan bağlılıktır. Böyle bir bağlılık sıradan insan birey olma özelliğinden kopuş, bireyi birey yapan, en birey yapan gerçek özgürlüğüne, bilinç artı vicdan kompleksine ulaşmış insan olabilmeni sağlamaz mı? Böyle bir bağlılık ya da bağımlılık, geçmişinde de seni çok yönlü kılabilen, sıradan birey olmaktan çıkaran ve diğer bireylerle ortaklaştığın ölçüde en birey olabilmene yol açan ortama bağlılık değil miydi? Özgürlüğün ta kendisi, birey olarak özgürleşebilmenin, Bunu ihmal ettiğin zaman elbette sen de bazıları gibi devrimci hareketinin, yani gönüllü bireylerin bilinç artı vicdan üzerinde oluşturdukları organik birliğin, yarattığı üstünlüğün tek tek bireyleri ezdiği gibi saçma sonuçlara ulaşabilirsin. Bireylerin özgür ve ortak iradeleriyle yaratılan bir devrimci hareketin ve onun örgütünün tek tek bireysel iradelerden üstünlüğü kaçınılmaz. Hem bu üstünlüğü kabul etmek hem de bireysel özgürlüklerin söz konusu ortak üst üstün irade tarafından kısıtlanmasına karşı çıkmak anlamsız. Öyleyse örgütüne sarsılmaz bağlılık ile örgüt dışındaki bireysel özgürlük kavramından daha üst bir özgürlüğün dile geldiğini yadsımamalısın. Böyle bir bağlılık birey olarak seni bir robot değil bir devrimci, bireyden üstün ve bireyselliği aşmış bir insan kılmadı mı? Devrimci hareketinin her genç ve deneyimsiz benzeri oluşumlarda görülebildiği gibi seni ve diğer kadrolarını politik kimliklerinin ötesinde değerlendirme kapasitesine ulaşamamış olması, üstelik yaşanılan iç savaşın toz dumanının bu kapasitenin gelişimini engellediği de bilindiğinde, politik kimliğin yerine psikolojik kimliğin ikame edilmesini haklı kılmaz, öyle değil mi? Kuşkusuz iç savaş sürecinde hareketin kapasitesinin yetersizliği ve bunun kadro politikasına yansıması, mücadelenin toz dumanı içinde pek çok arkadaşının ağırlıkla politik işlevleriyle algılanmasına ve bu sınırın ötesindeki özelliklerinin görülmemesine yol açabildi. Böyle bir süreçte sen ve arkadaşların devrimci olmaya alışınca ve yalnızca politik boyutta bir yaşamı sürdürmeye yönelince bireysel düzlemdeki tıkanmalarla da yüz yüze gelmiş olmadınız mı? Hareketin genelindeki örgütlenme düzlemindeki tıkanıklığın nedenlerinden birisi böylece bireysel düzlemdeki bu tür yabancılaşmalarda ifadesini buldu ya da bunlardan kaynaklandı. Öyleyse bugünden baktığında kadro politikasında eksik kalan önemli bir yönün kadroların psikopolitik düzlemde kendilerini yeniden üretecek bir anlayışla donatılmaması olduğunu görebilirsin. Çözüm elbette yenilgi sonrasında ve yenilginin ürünü olarak ortaya çıkan birey olma biçimindeki psikolojik boyutta yatmıyordu. İç savaşın karmaşası içinde yeşeren ve bünyesinde kaçınılmaz olarak her türden, kültürden insanı barındıran, kadrolarını böyle bir ortamda devşiren devrimci hareketin, mükemmel, herkesi tatmin eden, çözümler bulabilmesi, kapasitesini oldukça aşan bir görevdi. Ama bu görevin yerine getirilemeyişinin makul gerekçesi bugün bundan çıkarılacak dersin önemini ortadan kaldırmıyor. Devrimci hareketin kadroları salt politik unsurlar olarak var olmamalı. Kadroların politik ve psikolojik düzlemlerdeki beşeri birliktelikleri kendilerini yeniden üretebilmeleri, aynı zamanda hareketin kendini yeniden üretme mekanizmalarının ve böylece hareketin sürekliliğini sağlayacak dinamiklerin canlı kılınması olarak ele alınmalı. Mücadelenin monotonluğundan, kendini tekrar etmesinden dolayı yorgun düşen, tıkanan kadroların birey olma ve benzeri özlemlerle savrulup gittiklerine yenilgi döneminde sen de sıkça tanık oldun. Öyleyse bireylerini örgütletmenin vidası somunu olarak algılamayan, algılattırmayan yeni tarz bir kadrolaşma politikasını kendisini örgütlemenin kolektivitesinde üretebilme yeteneğine sahip ve örgütlenmeyi birey olarak kendisinde de cisimleştirebilen, insanlara duyulan ihtiyacı karşılayan bir anlayış üzerinde oluşturmalısın. Devrimciliği psikopolitik boyutta, psikolojik ve politik boyutlarıyla birlikte tanımlayabilen böyle bir anlayış sayesinde, örgütlenmenin özellikle başlangıç dönemlerinde her biri birer müşahhas ve mücessem örgüt olan, inisiyatif sahibi olan örgüt insanları ortaya çıkabilir. Bu nitelikteki örgüt insanları sayesinde örgütlenme bünyesinde memur zihniyetinin egemenlik kurması, aşırı merkezileşmenin yaratacağı sorunlar ve konspirasi koşullarında merkeziyetçilik-demokrasi çatışmasından doğan ikilemler, merkeziyetçiliğin ürünü elitizm ve benzeri türden sakıncalar bütünüyle engellenemezse bile önemli ölçüde hafifletilebilir. Örgütlenmenin bu tür kadroların organik birliği olarak gerçekleşebilmesi yalnızca bugün için değil, gelecek için de hayati bir öneme sahip. Günümüzde oluşturulan örgütlenmelerde zorunlu olarak merkezi ağırlık taşıyan yapılanmalar ve buradan kaynaklanan gelenek ve alışkanlıkların uzantıları, gelecekte sosyalizm koşullarında parti devlet örgütlenmelerinde varlığını sürdürmez mi? Toplumun sınıfsızlaşmasını, yönetiminin doğrudan demokrasiye yönelmesini hedefleyen proletarya diktatörlüğü ya da ne bileyim emekçiler hegemonyası, bir tür demokratik merkeziyetçilik bu hedefine ulaşabilmesinin güvencesini bugün de yaratılan demokrasi nüvelerinde yeşertebilmelidir. Bu bilinci kişiliğinde cisimleştirmiş kadrolaşma ve örgütlenmeyi, bu bilinçli kadrolarla sürdürme geleneği ve bu geleneğin kurumlaşması geleceğin güvencesidir. İdeal kadro müşahhas örgüt insanı, yani örgütlenmeyi şahsında cisimleştiren kişi olsa gerek. Ve örgütlenme, bu tür kadroların organik birliği olabildiği ölçüde, onun kendini yaşatabilmesi mümkün hale gelebilir. Yapılanması, kurumları, merkezi birimi ne ölçüde dağıtılırsa dağıtılsın, örgütlenme bu tür müşahhas, mücessem tohumları, nüveleri, kadroları var oldukça sürekliliğini sürdürme şansını koruyabilir. Sahi bugün bile hangi taşı kaldırsan senin eski örgütünde çalışmış devrimcilerin çıkması, bu hayal gibi görünen gerçeği senin ve arkadaşlarının geçmişte belli ölçülerde yakaladığınız anlamına gelmiyor mu? Ama belli ölçülerde. Çünkü bu türden kadrolaşmayı ağırlıkla başaramamış olman, örgütünün merkezi birimi darbe yediğinde yeniden toparlanmanın ve sürekliliğin sağlanamaması gibi bir sonuca mahkum olmana yol açtı. Önceki sözlerin tekrarı olacak ama bunun anlamı örgütlenmenin bütünüyle dağılmasından başka bir şey değildi. Uzun yıllar boyu örgütsel düzlemde ayağa kalkamamanın bir önemli nedeni ise kadrolarının birer müşahhas örgüt olabilmeleri yerine, geçmişteki politik kimliklerin kendilerince tepki olarak dile getirdikleri psikolojik kimlikleri ile birey olma, özlemlerini tatmin etmeye yönelmelerinde belirginleşti. Dağınıklığa ve kesintiye bu tür kaçış gerekçeleri bile imal edilebildi. Yabancılaşma, tıkanıklığı getiren bir yabancılaşma olduğu ölçüde aşılamadı. Kendini Eylül günlerinde açığa vuran bu yabancılaşma çeşitli biçimlere bürünebildi. Emniyete düşenler, açık faşizm gibi beklenen fakat pek de umulmayan maddi ve manevi olarak hazır olmadıkları yeni bir dönemin şaşkınlığını da yaşadılar. Açıkçası bu dönemin ne getireceği ne götüreceği tam olarak kavranamamıştı. İlk elde belki de sıkı yönetimin tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması ve bu anlamda sıkı yönetim döneminin bir devamı olarak algılandı. Eylül günleri. Aslında o güne dek yaşanılanlardan bütünüyle farklı bir ortamda, nasıl davranılacağı konusundaki acemilik henüz aşılamamıştı. Mücadeledeki tıkanmanın ve biteviyeliğin yorgunluğuna karşın ayakta durabilmeyi sağlayan moral ve güven Eylül günleriyle birlikte sarsılmıştı. Böylece aşırı güven kendi zıddını mı yarattı? Yorgunluk bugünlerde örneğin emniyette kimi düzeylerde bir yılgınlığa mı dönüştü? Dışarıda kendini yenileyemeyen, atılımlarla şevklendirilmeyen ve içine girilen yeni döneme hazırlıklı olmayan bir örgütlenme ve bu anlamda kör dövüşüne dönüşen bir ortamdaki tıkanma, giderek bezginliğe, yorgunluğa ve emniyette yılgınlığa, sonraları ise yabancılaşmanın açığa çıkmasına mı yol açtı?